Ayrım 40.
Berlin kışlı havası, kibirli kendini beğenmişliği ile resmi üniformalıları ve onlar arasında askeri üniformalıların çoğunlukta olmasıyla Karl'ı şaşırttı. Meclis toplantısında gazeteciler locasında oturan Marx, etraftaki her şeyin hem bir katip odasını hem de okulu çağrıştırdığını düşünüyordu. Küçük salonda meclis başkanının teklifsizce bağırdığı milletvekilleri ahşap banklarda oturuyorlardı. Başkan, burada locanın yumuşak koltuklarında yayılmış, Yaman Kral Wilhelm'in bakanlarına durmadan dalkavukluk ediyordu. Karl, halk temsilcilerinin baş eğen, onaylayan zavallı rollerini görünce adeta şoka girdi. Uşakça yüzsüzlüğün ete kemiğe bürünmüş hali olan başkan, Karl'a göre sadece karşı çıkılmayı değil, okkalı bir tokadı hak ediyordu. Lasalle'in bayan arkadaşı Prenses Sophie Hatzfeld, birkaç kez olağanüstü saygılı bir tarzda Marx'ı evine davet etti. Hatta kraliyet ailesini kızdırmak için onu kendisiyle birlikte tiyatroya gitmeye ikna etti. Karl, Wilhelm ve kraliyet erkanı yan locada oturduğu için Marx, salonu dolduran çok sayıda boyun eğmiş memurlardan bir tek kocaman uzun kafasını daha yüksek tutması ve adeta değnek yutmuşçasına dimdik durmasıyla ayırt edilebilen Prusya yöneticisini tam olarak gözleyebiliyordu. Birkaç saat boyunca kraliyet sahnesinde oldukça vasat bir bale gösterisi yapıldı ve Marx bütün bunlardan sıkıldı. Arada Prenses Hatzfeld yelpazesiyle Karl'a başkentin en önemli adamlarını gösteriyordu. Tam bir cüce ahırı diye düşündü Karl, etrafına bakarak ve kulak vererek. Çok gerilerde kalmış olan üniversite yıllarındaki arkadaşlarından Friedrich köpeğini gördü. Köpen, dünyadan elini eteğini çekmiş, kitap raflarıyla dolu, kocaman, tozlu bir evde yaşıyordu. Gençliğinde olduğu gibi ona artık yoga denilemezdi. Aldığı kilolar dış görünüşünü daha bir görkemli kılmıştı ve yanaklarındaki çizgileri yok etmişti. Sadece ince dudaklarının iki tarafından aşağıya doğru inen çizgilerde ve gözlerinin ifadesinde o eski hüzünlü alaycılığı bir anlık bile olsa görme olanağı doğuyordu. ''Sen hala çok genç görünüyorsun. Yıllar seni hiç etkilememiş.'' diye şaşırdı Marx. ''Evet, sen de Marx. Saçların biraz beyazlasa da iyi ve erkeksi görünüyorsun. Öyle görünüyor ki bizim postumuz iyi dikilmiş birer ceket gibi. Uzun süre taşındıktan sonra şeklini bozmuyor.'' diye espri yaptı köpen ve ardından da eskiden olduğu gibi tüm faaliyetlerinin Hint dinlerini incelemekten ibaret kaldığını anlattı. Karl'a, Buda ile ilgili yaptığı incelemelerden oluşan kocaman ciltler gösterdi. Delikanlılık dönemlerinde dost olan bu iki insanın görüşmesi sıcak, içten bir hava içerisinde geçti ve görüşmelerini içerek kutlamaya karar verdiler. Bütün akşam Marx ve Köpen yıllar öncesine dönüp gençleştiler, harika şarap ve sigaraların tadını çıkararak geçmişe döndüler. Güncel meseleleri konuştular ve her ikisinin de yakından ilgilendiği Hindistan hakkında ayrıntılı ve uzun bir sohbete daldılar. ''Tüm sorunların çözümünü hala Budizm'de mi arıyorsun?'' diye sordu sohbet içinde Karl. ''Görüyor musun?'' diye yanıt verdi köpen. ''Dar kafalı küçük burjuvaların Almanya'sından nefret ediyorum ve kendimi 19. yüzyıla bütünüyle yabancı hissediyorum. Ruhuma başka bir yurt buldum ve bu yurdun fikir ve hedeflerinin büyüklüğünün, saflığının tadını çıkarıyorum. Birkaç yüzyıl geriye taşındıysam bundan ne çıkar? Bu varsın geleceğe değil geçmişe, yüzyılların derinliklerine dönük bir ütopya olsun. O bana huzur ve sevinç veriyor.'' ''Ters ütopya,'' dedi Marx, gülümsemekten kendini alamadan. ''Eski Hindistan'ın bilgeleri insan ilişkilerinin özüne ulaşmışlar. Ah, onların davranış kuralları hangi dönemde olursa olsun bir kez uygulamaya geçirilebilse, oysa biz şimdi iki ayaklı yırtıcı hayvanlar ve onların kurbanları arasında yaşamaya mahkumuz. Bir tropik ormanın ortasındayız ve ben de korkuyorum. Dostum, korkarım ki eski kitaplar ufkunu genişletip seni özgürlüğe kavuşturmak yerine aşılmaz bir bataklığa dönüştürmüş ve gerçekliği görünmez kılmış. Ben bilgeliğin misafiriyim. Bilgelik daima gençtir. Bilge Hintlilerin söylediklerini yineliyorum. İnsan nefsini yok etse de çalışmalarının ürünlerini görme arzusu yok olmaz. Benim kitaplarımı al Karl. Bunlar yaşam yolum boyunca yarattıklarımdır. Oku onları lütfen. Teşekkür ederim babalık. Eminim ki bunlar son derece öğretici bir çalışmanın ürünüdür. Hint bilginlerinin sözlerinden anımsadığım bir cümleye göre, emeğin kendisi için de emek verilmeli. Bu doğru ama ben bu sözlere bir gerçeği daha eklemek istiyorum. Tüm çabanı başkalarının mutluluğu için harcadığında, bunun ürünü senin onu görüp görmemenden bağımsız olarak ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla başkalarına bulaşıp onların yaşam gailelerini de çekilmez hale getirecek bir bezginliğe terk etme kendini. Varsın aklımız dingin olsun. Çünkü bu yiğitliktir. Sınamaları ve acıları korkusuzca karşılayabilme becerisidir. Neden sen de bir bilge gibi yaşamıyorsun da kendini melankolinin kollarına bırakıyorsun? Ne yazık ki etraf çok karanlık ve çok da pis kokuyor. Oysa sen Marx, bildiğim kadarıyla yeni felsefi teoriler yaratıyorsun. Değer mi? Dünya artık o denli yaşlı, değiştirilemez derecede mutsuz ki, dedi hüzünle Köpen. En başta daha doğuştan hastalıklara, yaşlılığa ve ölüme mahkum olan insanlar için ne yapabilirsin? Bunu anlayan Buda, dağda inzivaya çekilmiş ve orada tam 6 yıl düşünmüş. Bunda avutucu bir şey yok ki diye gülümsedi Marx. İnsan doğasını değiştirmek olanaksız. Ancak insan ömrünü oluşturan, uzun olmayan bu süreden açlığı, soğukta titremeyi, çekilmez işkenceleri, aşağılanmışlığı, acıyı ve hakareti çekip alma olanağımız olabilir. Efsaneyi yanlış hatırlamıyorsam bu da bir prensmiş ve sarayında imrenilecek görkemde 30 harika yıl geçirmiş. Budizm'de tüm diğer dinler gibi yoksulları boyun eğmeye çağırıyor ve zenginlerin refah hakkını onaylıyor. Ben aynı fikirde değilim ama tartışmaya gerek yok. Kuşku götürmez gerçek şu ki sen de tıpkı benim Budam gibi her zaman insanlığa yürekten acıyorsun ve iyiliğini istiyorsun. Budizm Nirvana'ya çağırıyor ve bu da yaşadığımız süre içerisinde mutluluk ve sevinç için savaşma arzumuzu azaltıyor. Uzun süredir Hindistan çok fazla ilgimi çekiyor. Sen herhalde bu konudaki yazılarımdan habersizsin. Gerçi yazalı birkaç yıl oldu ama. Ne yazık ki hayır. Benim için son derece değerli olan bu ülke hakkındaki düşüncelerini bilmek isterdim. Bana göre Hindistan, geçmişinin ve hiç kuşkusuz geleceğinin görkemiyle de ilginç. Ama şu anda Can Bul, bu çok zengin sömürgesini bir güzel soyup soğana çeviriyor, yoksullaştırıyor ve acımasızca sömürüyor. Ancak burada çok sayıda hayali bilmecenin çözüm anahtarı da yine diyalektik. İşte sana bir örnek. İngiliz sanayi burjuvazisi sadece ve sadece kendi saldırgan çıkarları için pamuk ve diğer malları kendi fabrikalarına nakletmeyi kolaylaştırmak amacıyla Hindistan'ın her yanına demir yolları döşüyor. Ama kömür ve demir yönünden çok zengin olan bu ülkeye bir kez makineler girince bu ülkenin halkını kendi makinelerini, örneğin lokomotiflerini üretmekten hiç kimse alıkoyamayacaktır. Demir yollarının varlığı başka makinelerin üretimine etken olacak ve biz çok yakında lokomotifin bu uzak ve egzotik ülkede çağdaş sanayinin habercisi rolünü üstlendiğine tanık olacağız. Hindistan'ın yerli halkına gelince bizzat İngilizlerin itiraflarına göre bunlar seçkin becerileri olan insanlar. Olağanüstü bir hızla öğreniyor ve emeğin çağdaş koşullarına mükemmel uyum sağlayabiliyorlar. Bugün her tür makineyi kolaylıkla kullanabilen bu insanlar yakında onları üretebilecekler. Bunu daha önce hiç düşünmemiştim. Benim yüreğimde eski Hindistan, sihirlerin, kutsal büyücülerin ve tapınakların ülkesi yaşıyor. Bir süre önce İngilizlerin büyük ölçüde alt üst ettiği Hindistan maliyesi üzerine çok çalıştım. Eminim ki yakın veya uzak bir gelecekte bu büyük ve ilginç ülkenin yeniden doğuşuna tanıklık edeceğiz. Hinduları iyi tanıyan Prens Satıkov'un Hindistan mektuplarını okudum. Orada en alt tabaka Hinduların bile İtalyanlardan çok daha fazla bir inceliğe ve güzel şeylere büyük tutku besledikleri anlatılıyor. Evet, Hindistan'ın şaşırtıcı bir coğrafyası ve kültürü var. Hindular şu andaki boyun eğmiş halleriyle bile değişik, katıksız bir asalete sahipler. Bu da onların kendilerini sömürenlere karşı dengede kalmalarını sağlıyor. Doğal sabırlarına rağmen olağanüstü bir cesaret gösterebiliyorlar. Brahman dış görünüşüyle olduğu kadar iç dünyası ve birikimiyle de bana eski Yunanlıları anımsatıyor. Jat kabilesi ise eski Almanlara çok benziyor. Evet, evet. Tümüyle haklısın sevgili Marx ve gençliğimizde olduğu gibi olgu ve nesnelerin özüne inip kavrama yeteneğinde beni hayretlere düşürüyorsun. Ne zaman ve nasıl ulaştın Hindistan'a? Can suyu yağdıran yağmur örneği, düşüncelerini cömertçe akıtıyorsun her yöne. Ben de sana eski Hint kitaplarında bulduğum saf dil destanı ikram edeceğim. Ama sen konuş dostum. Önce şuna bir cevap ver. Burjuvazinin dünyası eski dünyadan farklı olarak insanlık için hiçbir değer yaratacak durumda değil derken ben haklı mıyım yoksa haksız mıyım? Bu doğru değil, tam tersine. Bu konuda Hindistan'a uyarladığım düşüncemi sana tekrarlıyorum. Tarihte burjuvazinin çağı yeni dünyanın maddi temelini oluşturmakla yükümlü. Bir yandan insan türünün tüm temsilcilerinin karşılıklı bağımlılığına yol açan dünya ilişkilerini ve aynı zamanda bu ilişkilerin araçlarını geliştirmek. Diğer yandan insanlığın üretim güçlerini geliştirmek ve bilimin yardımıyla maddi üretimin doğa güçleri üzerinde egemenliğe dönüşmesinin koşulunu yaratmak. Dur, söylediklerini bir düşüneyim diyebildi köpen. Bir süre düşünceye daldı, sonra yine Karl'dan devam etmesini rica etti. Peki, tıpkı jeolojik devrimlerin, depremlerin, volkanik patlamaların, buzulların oluşumunun ve çağların değişiminin dünyanın yüzeyini şekillendirmesi gibi burjuva sanayisi ve ticareti de yeni dünyanın maddi koşullarını yaratıyor. Büyük sosyal devrim, burjuvazi çağının tüm kazanımlarını, üretim güçlerini ve dünya pazarını ele geçirip atak bir denetime bağladığında yükselişin yolu açılacaktır. İnsanoğlunun yükselişi, her iyilik karşılığında bir kurban alan kan içici Moloh'u artık çağrıştırmayacak. Haydi, şimdi de senin efsanenle dinlenelim. Efsanenin konusu ne? Kısa bir süre önce Çin'de acımasız bir savaşa neden olan afyon hakkında. Biliyorsun, haşhaş çiçeği yerli halkı sakatlamakla tehdit ederken sömürgecilere de sınırsız zenginlikler kazandırıyor. Eski bir efsaneye göre bu uyuşturucu bitkinin nerede ve nasıl ortaya çıktığını anlatacağım. Karl, biliyorum ki sen sadece ekonomi bilimcisi, yenilikçi, bilim adamı, ateşli bir devrimci değil, aynı zamanda da heyecanlı bir şairsin. Eski Hinduların düş gücü zenginliğine gereken değeri vereceğinden kuşkum yok. Evet, biliyorsun herhalde, onlar şekil değiştirmeye inanırlar. Tüm destanlarında bu inanç vardır. Bir halkın ruhunu en güzel yarattığı masallar açığa vurur. Ve köpen Karl'ı eski efsaneye sürükledi. Kutsal Ganj Nehri'nin kıyısında bir bilge yaşarmış. Bu bilge çok yaşlıymış ve hiç kimse yaşını bilmezmiş. Çünkü yaşıtları çoktan yok olmuşlar. Bilge kumların üzerinde yatarken insanların geçici arzularını, yaşamın kargaşasını düşünürmüş. Onun bir tek dostu varmış, tüysüz bir fare. Fare bir gün iki gözü iki çeşme ona koşmuş ve kediden duyduğu korku yüzünden çektiklerini anlatmış, yakınmış. Ah bir kedi olabilsem, beni kediye dönüştür diye yalvarmış bilgeye. Dileğini gerçekleştireceğim ama önce asla benim kötülüğümü istemeyeceğine and iç. Fare söz vermiş. Yaşlı adam fareyi kocaman bir kediye dönüştürmüş. Kedi yüksek sesle miyavlayarak ormana gitmiş. Aradan bir zaman geçmiş. Kedi yine gelmiş bilgeye. Üzgün görünüyormuş. Görkemli kuyruğu da çaresizce sarkıyormuş. Ne yazık ki demiş kedi, ben yine mutsuzum. Kedilerin kaderi çok kötü. Çünkü dünyada kaplanlar var. Keşke kaplan olsaydım. Ve kedi kendisini kaplana dönüştürmesi için bilgeye yalvarmaya başlamış. Bilge tüm canlı varlıkların sürekli doyumsuzluğuna şaşıp kalmış ama yemini yinelemesini isteyip kediyi kaplana çevirmiş. Ortaya ormanda ve köyde ölüm korkusu saçan muhteşem güzellikte yırtıcı bir hayvan çıkmış. Ama bir seferinde kaplan fille karşılaşmış ve fil onu takmadığı gibi bakma lütfunda bile bulunmamış. Ve yine hüzün bürümüş kaplanı. Eğmiş o güçlü başını. Kaplanın dünyada hiçbir hükmü yok demiş bilgeye. Fil ise hayvanların gerçek efendisi. Beni file dönüştür. Ve kaplan fil olmuş. En zengin devletler fili ele geçirmeyi düşünüyormuş. Halk file kutsal bir varlıkmışçasına tapıyormuş. Yüzlerce hizmetkar onu temizliyor ve besliyormuş. Ama bir gün filin sırtına altın suyuna batırılmış bir koltuk koymuşlar ve küçük bir kadın yumuşak yastıkların arasına gururla oturmuş. Fil hakarete uğradığını düşünmüş ve kurtularak gizlice Ganj'ın kıyısına kaçmış. Adeta kudurmuş. Kadın filden güçlü, beni ya kadına dönüştür ya da öldür demiş. Düşünmüş yaşlı adam ve file yardım etmeye karar vermiş. Ama yine onun kötülüğünü asla istemeyeceğine dair andı yinelemesini istemiş. Ardından fili Ganj sularına batırıp çıkarmış ve muhteşem bir kadına dönüştürmüş. Kadının güzelliği tüm Hindistan'da dillere destan olmuş ve ona sahip olabilmek uğruna savaşlar başlamış. Etraf kan gölüne dönmüş. Halk savaş ve açlıktan perişan düşmüş ve en sonunda çok zengin ve cesur bir mihrace Dilber'e sahip olmuş. Artık bir maharani olan Dilber'in her istediği anında yerine getiriliyormuş ve dünyada ondan daha mutlu ve daha çok sevilen bir kadın yokmuş. Ama geçmişinin sırrı ortaya çıkacak korkusu maharaniye geceyi gündüzü zehir ediyormuş ve bir gün tüm ülkenin sayıp sevdiği Ganj Nehri kıyısındaki Bilge'yi öldürtmeye karar vermiş. Mihrace karısının isteğini uzun süre yerine getirmemek için diretmiş ama sonunda razı olmuş. Ne var ki büyücü ihtiyarı öldürtmek için katilleri gönderdiği anda güneş küsmüş ve ne olsa beğenirsin. Maharani bir anda yok oluvermiş. Yerlerde de çirkin ve tüysüz bir fare eşeleniyor. Hayretler içinde kalan Mihrace tiksinerek çizmesiyle fareyi ezmiş. Farenin kanının aktığı yerde afyon çiçeği çıkmış. Kaybolan karısını boşuna arayan Mihrace afyon çiçeğini koparmış ve siyah tohumların eski kokusunu içine çekmiş. Bilincini yarı yarıya yitirmiş ve yarı baygın bir haldeyken andını bozup iyiliğe kötülükle karşılık veren farenin tüm dönüşümleri bir bir düş görmüşçesine gözlerinde canlanmış. Onun büyüsüne kapılan insan, canlı varlıkların tüm dönüşümlerini ve bu dönüşümlerin nedenlerini görebilir. Afyonun gücü burada saklı. Karl gece yarısına epey bir zaman geçinceye dek eski dostuyla oturdu. Ertesi gün Prusya vatandaşlığına yeniden kabul edilme talebi reddedildi ve böylece yurduna dönüşü olanaksız kılınmış oldu. Marx Berlin'de birbirini izleyen başarısızlıklardan sonra Viyana'daki basın, Die Press gazetesiyle ilişki kurdu. Gazetenin yazı işleri yazdığı yazılar karşılığında tatmin edici bir ücret ödeme vaadinde bulundu. Bu arada Amerika'daki New York Daily Tribune'e yeniden yazmasını talep ettiler. Ailesinin büyük yokluklara katlanmaktan kurtulacağı umuduyla ve yanı sıra sermaye ve emek hakkındaki kitabı üzerinde çalışma olanağına kavuşma sevinciyle heyecanlandı. Karl Prusya başkentinden Köln'e geçti. 1848 yılında Doktor Daniels'e bırakmak zorunda kaldığı kitaplarının tamamını değilse bile çoğunu bulmayı umut ediyordu. Ama kitaplarını teslim ettiği Daniels kısa bir süre sonra Köln komünist davası sanığı olarak tutuklanmıştı. Serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra cezaevinde yakalandığı verem hastalığına yenik düşmüştü. Karl'ın kitapları elden ele geçmiş ve bu arada büyük bir kısmı da kaybolmuştu. Fourier, Goethe, Herder, Voltaire'in kitapları geri dönmemek üzere iç edilmiş, Marx'ın çok değer verdiği 18. yüzyılın ekonomistlerinin özel yayını, Hegel'in ve daha birçok değerli düşünürün kitapları kaybolmuştu. Her tür eşyaya karşı tamamen umursamaz olan Marx, kütüphanesine büyük bir önem veriyordu ve yok olduğunu öğrendiğinde içine düştüğü düş kırıklığını saklayamadı.